Ayrım 29, sayfa 354. 26. kısım. Struan Kraliçe kentindeki yeni rıhtımlarına gelince yelkenliden atlayarak bitmek üzere olan 3 katlı büyük fabrika binasına doğru yürüdü. Hava çok sıcak ve güneşliydi. Struan'ın ayağının sekmesi de daha belirliydi bugün. Aslan ve ejderhalı bayrak bir direğin üstünde dalgalanmaktaydı. Öğleden sonra vakit erkendi. Fakat pek az hamalın çalıştığını fark etti. Fabrikadan içeri girdiği zaman sıcaktan gömleği sırtına yapışmıştı. Ter içinde olan bir Portekizli katip hayretle başını kaldırıp, ''Bay Struan'' dedi, ''iyi günler senyor, sizi beklemiyorduk.''
''Bay Rob nerede?''
''Yukarıda senyor, fakat...'' Ama Struan koşarak merdivenden çıkmıştı bile. Sağa dönerek yarı tamamlanmış yemek salonundan geçti. Buranın pencereleri denize bakıyordu. Donanma demirliydi ve kantondan ilk dönen kendi Lorca'sı olmuştu. İlerleyip koridordan geçerek bir kapıya vurdu. İçeriye girdi. Burası çok büyük bir daireydi ve tam döşenmemişti henüz. Sera pencerelerden birinin yanındaki dik arkalıklı koltukta oturuyordu. Struan'ı görünce gözlerini ona dikti.
''Merhaba Sarah.''
''Merhaba Dirk.''
''Karen nasıl?''
''Karen öldü.''
Sarah'ın uçuk mavi gözlerinde ısrarlı bir ifade vardı. Pembe yüzü terden pırıl pırıldı. Saçları kırlaşmış, yüzü kırışıp yaşlanmıştı.
''Struan çok üzüldüm.'' diyebildi. ''Çok üzüldüm.''
Sarah cevap vermeyerek dalgın dalgın yelpazelenmeye devam edince sordu.
''Ne zaman oldu?''
''3 gün önce, belki de 2 gün, bilmiyorum.''
Sesi ifadesizdi. ''Bebek nerede?''
''Osa, Lochlin hala yaşıyor.''
Struan bizim mahalleyi yaktılar diye açıkladı. ''Ayrılmadan önce Rob'un mektubunu aldım. Ben de şimdi geldim. Rob nerede?'' Kadın elindeki yelpazeyle yandaki odayı işaret etti. Struan geniş yatak odasına girdi. 4 sütunlu karyola kendisininkinin bir kopyasıydı. Rob yatağında yatıyordu. Gözleri kapalı, yüzü ise kül rengiydi.
''Struan Rob'' dedi.
Fakat kardeşinin gözleri açılmadı, dudakları hafifçe aralıktı. Struan içinin yandığını hissetti. Kardeşinin yüzüne dokundu. Soğuktu bu yüz, ölüm soğukluğu. Struan dönerek odadan çıktı, kapıyı usulca kapattı. Sera hala koltukta oturuyor ve hala yelpazeleniyordu. Struan kendisine durumu söylemediği için ondan nefret etti. Kadın, ''Rob bir saat önce öldü'' dedi. Ya da 2-3 saat önce, hatırlamıyorum. Ölmeden önce sana bir haber bıraktı. Bu sabahtı sanırım. Rob Dirk'e söyle dedi. Ben asla taypan olmak istemedim. Onun gözlerini ben kapattım. Karen'in gözlerini de öyle. Senin gözlerini kim kapatacak taypan? Ya benim gözlerimi?
Ben gerekli şeyleri yaparım Sarah. Sen küçüklerle dinlenen buluta geçsen daha iyi olur.
Gerekli emirleri veren Struan kendi evine giden yokuşu tırmanıp evini çeviren yüksek duvarın kapısına gelmişti. Kapıyı açarak çabucak içeri bir göz attı. Her tarafta bir sessizlik hüküm sürüyordu. Korkunç bir sessizlikti bu. Birdenbire malarya sözcüğü beyninde yankılandı. Merdiveni çıkıp evin kapısını açtı ama içeri girmedi. Eşikte durup içerisini dinledi. Ama ne kendisini karşılayan bir kahkaha, ne hizmetkarların cıvıldaşır gibi konuşmasını duydu. Telaşla gidip maymayın kapısını açtı. Yatak yapılmış ve boştu. Çocukların odası da öyle. Ne bir oyuncak, ne bir dağınıklık. Sonra pencereden kadını gördü. Maymay bahçenin yan tarafından çıktı. Bir elinde kestiği çiçekler, diğer elinde güneşten korunmak için turuncu bir şemsiye vardı. Struan bir anda dışarıya fırlayıp kadını kollarına aldı. Maymay çiçekleri yere bırakarak, ''Aman Taypan, çiçeklerimi ezdin?'' diyerek onun boynuna sarıldı. ''Nereden geliyorsun heya? Taypan, beni çok sıkıyorsun. Lütfen, hem yüzün neden böyle garip?'' Adama bakarak kaşlarını çarptı. ''Derdin nedir?''
''Rob ölmüş, küçük Karen de öyle.''
Maymay'ın gözleri büyüdü ve bütün neşesi kaçtı. ''Küçük kızı biliyordum ama kardeş Rob'u duymamıştım. 3-4 gün önce onun da hummaya tutulduğunu haber aldım. Fakat ölmemişti. Ne zaman oldu bu?''
''Birkaç saat önce.''
''Bu çok kötü Joss. Bu lanetli vadiden gitmek daha iyi.''
''Lanetli değil kızım ama hastalık var.''
Struan haftalardır kendisini düşündüren gerçekle karşı karşıyaydı. Vadiden ayrıldığı takdirde o zaman herkes de gidecekti. Kalırsa Maymay da hummaya yakalanıp ölebilirdi. Bu tehlikeyi göze alamazdı. Kendisi kalıp Maymay'ı Macao'ya yolladığı takdirde bu kez de başkaları ölecekti. Herkesin hayatta kalmasını ve aynı zamanda kraliçe kentiyle Hong Kong'u kaybetmemeyi nasıl sağlayacaktı?
Tayban, duyduğumuza göre kantonda tatsızlıklar olmuş.
Struan ona olanları anlattı.
Bu delilik neden yağma ettiler heya? Ama ticaret bitene kadar mahalleyi yakmamaları da büyük akıllılık. Şimdi ne olacak? Peking'e mi saldıracaksınız?
Önce kanton, sonra Peking.
Neden kanton Tayban? Bu işi onlar değil, imparator neden oldu? Onlar sadece emirleri yerine getiriyorlar.
Fakat tüccarlar bize tehlikeyi haber vermeliydi. Onlar 6 milyon fidyeyi hemen ödeyecekler. Ödemezlerse Tanrı biliyor taş taş üstünde kalmayacak. Önce kanton, sonra kuzey.
Maymay'ın kaşları çatıldı. Büyük babası Jin Kua'ya haber gönderip ona tehlikeyi haber vermesi gerektiğini anlamıştı. Zhou Hong tüccarlarının zamanında bu fidyeyi bulması gerekiyordu. Eğer Jin Kua hazırlıklı bulunmazsa mahvolabilirdi. Şimdiye kadar büyük babasına hiç haber göndermemişti. Durumundan hiçbir zaman bu şekilde yararlanmaya kalkmamıştı. Ama bu kez bunu yapması gerektiğini biliyordu. Hem bir entrikaya karışmak ona çok heyecan verecekti. Kendi kendine, sonuçta entrika ve sırlar olmazsa hayatın büyük bir zevkinden yoksun kalınır dedi. Acaba yağmaya gerek yokken neden bu işi yaptılar? Budalalık.
Kardeşin için 100 gün yas tutacak mıyız diye sordu.
Struan'ın hiç gücü kalmamıştı. Şimdikinden daha fazla yas tutamam kızım.
Adet 100 gündür. Gordon Chen'le bir Çinli cenaze töreni düzenleyeceğim. 50 profesyonel yas tutucu. Davullar, çıngıraklar ve bayraklar. Rob amcanın cenaze töreni yıllarca hatırlanacak. Bunun için hiç masraftan kaçınmayacağız. O zaman sen de memnun olacaksın, tanrılar da.
Struan afalladı. Böyle bir şey yapmayacağız. Bu Çinli cenazesi değil. Profesyonel yas tutucular çağıramayız.
O zaman sevgili kardeşini herkesin önünde nasıl şereflendireceksin? Hong Kong'un soylu insanları karşısında gururunu nasıl koruyacaksın? Biz soylu ev değil miyiz? Tabii yas tutucular olacak. En adi hamalın önünde bile küçük mü düşelim? Bu hem terbiyesizlik hem kötü jostur. Ve zaten öyle şey yapamazsın.
Bizim adetimiz değil bunlar Maymay. Biz bunları başka türlü yaparız.
Maymay neşeli neşeli, tabii Tayban diye cevap verdi. Sen barbarlara göre tören düzenle. Ben de aynı şeyi kendi ırktaşlarım için yapacağım. 100 gün gizlice yas tutacağım. Zaten ne senin törenine ne Çinli cenaze törenine katılabilirim. Beyazlar giyeceğim. Bu bizde yas rengidir. Bir yazı yazdıracağım ve her gece bunun önünde çömelip selam vereceğiz. 100 gün sona erince o yazıyı yaktıracağız ve kardeşinin ruhu da tekrar doğacak. Bu jostur Tayban. Tanrıların kardeşine ihtiyaçları var. Ziyanı yok.
Fakat Struan onu dinlemiyordu. Kafasında hala aynı soru vardı. Hummayla nasıl savaşacak, Mutlu Vadi ve Hong Kong'u nasıl kurtaracaktı?
27. Kısım. 3 gün sonra Rob Karen'in mezarının yanına gömüldü. Wolfgang Maus henüz çatısı yapılmamış kilisede mavi göğün altında duaları okudu. Wilf Tillman dışında bütün tüccarlar törene katılmışlardı. Wilf ise Mutlu Vadi hummasına tutulmuş kendi gemisinde ölü gibi yatıyordu. Longstaff orada yoktu. Çünkü general, amiral ve kuvvetlerle kantona gitmişti. Sera en öndeki kaba tahta sırada oturuyordu. Kadın siyahlar giymişti ve peçesi de siyahtı. Shevuan, Mary, Liza, Tess ve diğerleri de öyle. Shevuan dikkatle Struan'ı süzüyordu. Bir gün önce adama başsağlığı dilemişti. Şimdilik başka bir şey yapamayacağını biliyordu. Fakat 1-2 hafta içinde her şey düzelecekti. Rob öldüğü için planlarını değiştirmek zorundaydı. Shevuan çabucak Struan'la evlenip onu önemli kişilerle tanıştırmak için önce Washington'a sonra da Londra'ya götürmeye karar vermişti. Struan parlamentoya girecekti ama arkasında nüfuzlu Amerikalılar olduğu için durumu daha da güçlenecekti tabii. Daha sonra da Struan'ı İngiltere elçisi olarak yine Amerika'ya götürecekti. Fakat şimdilik planlarını ertelemesi gerekmekteydi. Çünkü Struan'ın kalım işleri devralacak hale gelene kadar oradan ayrılamayacağını biliyordu.
Mutlu Vadi'de siyahlar içindeki insanların katıldığı ağır, kasvetli cenaze töreni devam ederken, beyazlar giymiş Çinlilerden oluşan bir kafilede çıngıraklar, davullar çalıp kulakları sağır edecek gürültüler çıkarak Taiping Shan'ın daracık sokaklarından geçtiler. Tanrılara soylu evin kaybını haykırıp çığlıklar atarak inlediler ve üstlerini başlarını paraladılar. Taiping Shan halkı Taipan'ın bu hareketini çok takdir etti ve soylu evin cömertliğine hayran kaldı. Taipan'ın şerefi böyle kurtulurken oğlu Gordon Chen'in saygınlığı da daha arttı tabii. Çünkü o tepede oturanlardan hiçbiri Taipan'ın kendi tanrılarını ve geleneklerini böyle şereflendireceğini ummamıştı. Aslında Gordon Chen'in fazla şan ve şerefe de ihtiyacı yoktu. Çünkü kendisi Hong Kong'un en büyük mal sahibiydi ve yaptığı işlerde her tarafa kol atmıştı. Binaların çoğu onun değil miydi? Ve tahtrevan imali işi, ya 3 çamaşırhane, 14 balıkçı sampanı, 2 aktar dükkanı, 6 lokanta, 19 ayakkabı boyama yeri ve elbise dükkanları, ayakkabıcılar, bıçakçılar... Sonra kendisi ilk kuyumcu dükkanının da yarı sahibi değil miydi? Orada usta oymacılar hem değerli taşlara hem ağaçlara oymalar yapıyorlardı. Bütün bunlardan başka Gordon Chen'in bir de büyük tefecilik işi vardı. Ayyah, o ne tefeciydi o. Belirli faizden %1,5 eksik vermesine rağmen çok zengin olmuştu. Herkes ondan para aldığı için bu işin tekeli kendisine geçmiş sayılırdı. Gordon Chen, triyadlar arasında da durumunu güçlendirecek bir şey yapmaya ihtiyacı olmadığını biliyordu. Her emrine sorgusuz sualsiz itaat ediliyordu. Gordon Chen, kortejin en gerisindeydi. Son derece ciddi ve vakur bir tavırla o da üstünü başını yırtıyordu. Büyük kaybı için tanrılara bağırıyordu. Dilenciler kralı da Gordon Chen'in peşindeydi. Böylece ikisi de şereflerini kurtardıklarını biliyorlardı. Ve tanrılar gülümsemekteydiler. Cenaze töreninden sonra Struan Sero'yu yelkenliğe kadar götürerek "Bu akşam seni görmeye geleceğim." dedi. Sero ona cevap vermeden teknenin kıçına oturup adaya da arkasını döndü. Yelkenli ayrılınca Struan Mutlu Vadi'ye doğru döndü. Dilenciler ve tahtrevan hamalları yollara doluşmuşlardı. Fakat onlar Taipan'a ilişmediler. Çünkü Struan her ay dilenciler kralına haraç vermeye devam ediyordu. Struan oğlunun Brock ailesinin arasında Tess'in yanında durduğunu görünce gruba yaklaşarak kibar bir tavırla şapkasını çıkardı. Kadınları selamlayarak "Benimle gelir misin kalam?" dedi. "Tabii." Delikanlı döndüğünden beri babasıyla konuşmamıştı. Rob amcanın ölümü gibi önemli bir olayın kendi geleceğini nasıl etkileyeceğini de bilmiyordu. Kanton'dan kaçtıktan sonra Tess'i babasından istediği bilinen bir şeydi artık. Brock da kaba bir tavırla onu kabul ettiğini söylemişti. Fakat bu ani facia yüzünden planlar şimdilik ertelenmişti. Struan tekrar selam verdi ve yanında oğlu yürümeye başladı. Mary Sinclair karşılarına çıkınca Struan "Günaydın Mary" dedi. Yanında ağabeyse Horatio ile Glassing bulunan kız oldukça yorgun görünüyordu. "Günaydın Taipan. Öğleden sonra sana uğrayabilir miyim? Birkaç dakikanı bana verebilir misin?"
''Tabii, güneş batarken, benim evimde.''
''Teşekkür ederim, ne kadar üzüldüğümü anlatamam.''
Glassing de ''Evet'' diye mırıldandı, ''kötü talih.''
Struan şapkasını çıkarıp selam vererek Callum'la yürüdü. Mary'nin ne istediğini merak etmişti. Horatio ile Glassing'in çok sinirli oldukları da gözünden kaçmamıştı.
''Glassing sizi otele kadar götürebilir miyim?'' diyordu. ''Belki ikiniz de benimle rıhtımda yemek yemek lütfunda bulunursunuz.''
Mary gülümsedi. ''Memnun olurum George, şekerim. Fakat Horatio bizimle gelemeyecek.'' Ağabeyse bir şey söyleyemeden devam etti. ''Sevgili ağabeyim kendisinden beni resmen istediğini söyledi.''
Glassing şaşırdı. ''Evet, öyle, evet.''
''Sana kabul ettiğimi söylemek istiyorum.''
''Aman Tanrım.'' Glassing onun elini tutarak öptü. ''Tanrı üzerine yemin ederim ki Mary, seni mutlu etmek için, yemin ederim.''
Horatio'ya teşekkür etmek için döndü ve birden neşesi kaçtı.
''Ne var kuzum?''
Horatio'nun kin dolu gözleri Mary'e dikilmişti. Gülümsemeye çalıştıysa da gözlerini kızdan ayırmadan
''Eç!'' ''Bu evliliği istemiyor musun?''
Glassing'in sesi sinirliydi. Mary araya girdi. ''Oh, istiyor tabii, öyle değil mi sevgili ağabeyciğim?''
''Sadece çok gençsin.''
''Ama kabul ediyorsun. Noel'den 3 gün önce evleneceğiz. Bu sence uygun mu George?''
Glassing iki kardeş arasındaki şiddetli kinden kanının donduğunu hissetti.
Bu uygun mu Horatio?
Tayfan da bu evliliği uygun görmene memnun olacaktır sanırım. Mary George'la evlenmeye karar verdiğine memnundu. Artık çocuğu yok etmesi gerekiyordu. May May yardım edemezse o zaman Tayfan'a başvuracaktı. Onun kendisine sözü vardı. İşte bu iyiliği isteyecekti. Korkusunu gizleyerek kafa tutar gibi, ''Ben kabul ediyorum George'' dedi.
''İkinizin de Tanrı belasını versin.''
Horatio hızla uzaklaştı. George da sinirlenmişti.
''Nesi var onun? Yani evliliği uygun buldu mu yoksa bulmadı mı?''
''Uygun buluyor George, üzülme. Bu işi böyle birdenbire açtığım için de lütfen beni bağışla. Ama bunu şimdi söylemek istemiştim.''
''Çok üzgünüm Mary. Ağabeyinin bu evliliğin şiddetle aleyhinde olduğunu bilmiyordum. Bilseydim, böyle...''
Kabul edilmenin verdiği sevinç Mary'nin gözlerindeki hüzün ve donanmada olamadığı için devamlı duyduğu hiddet yüzünden sönüverdi. Amiral'in Allah belasını versin diye düşündü. Bu lanetli kıyının da Sinclair'in de öyle. O namussuzdan nasıl oldu da hoşlandım? Bana nasıl böyle kabalık edebilir?
Kızım burada olduğun için memnunum dediğini duyarak döndü. Mary'nin gözlerini sildiğini görünce neşesi yerine geldi. İşi kıyıda olmasaydı Mary'yi bu kadar sık göremezdi. Çok talihliydi doğrusu. Mary onu kabul etmişti ve önemli olanı da buydu. Kızın koluna girdi.
''Artık ağlamamalısın. Bu hayatımın en güzel günü. Yemek yiyip bunu kutlayacağız. Bu gece de birlikte yemek yiyeceğiz yine. Artık bütün yemeklerimizi beraber yiyeceğiz. Gelecek ay evleneceğimizi de resmen açıklarız. Bundan sonra sana ben bakacağım. Eğer biri seni rahatsız edecek olursa bana hesap vermek zorunda kalacak.''
Struan'la Callum fabrikanın bürosunda konyak içiyorlardı. Callum şöminenin üstüne asılmış olan resmi inceliyordu. Bu bir pelerin giymiş olan bir Çinli kayıkçı kızın tablosuydu. Kız inanılmayacak kadar güzeldi. Kolunun altına bir sepet almış gülümsüyordu. Callum duyduklarının doğru olup olmadığını düşündü. Babasının metresinin birkaç yüz metre ilerideki evde oturduğu söyleniyordu. Belki bu resim o kadınındı. Pencerenin önünde duran Struan arkasına dönmeden...
''Artık planladığımız gibi gidemeyeceğim.'' dedi. ''Kalmaya karar verdim.''
Callum dış kuruklığına uğradı. ''Ben işleri idare edebileceğimden eminim.''
''Evet, zamanı gelince.''
Callum arkadaşı Gort'un sözlerini düşünerek onun bu kadar akıllı olmasına şaştı. Bir gece önce beyaz cadının güvertesinde otururlarken Gort,
''Sözlerime dikkat et dostum.'' demişti. ''Artık babam buradan ayrılmayacak. İstediğin iddiaya girerim. Seni çağırıp ayrılmayacağını söyleyecek. Sözlerim belki tatsız ama ikimiz de onların ölümlerini beklemek zorundayız.
Fakat Gort, ben tek başıma işi çeviremem. Taypanlık yapamam.
Bal gibi yaparsın. Eğer yardıma ihtiyacın olursa, ki olacağını da sanmıyorum, ben elimden geleni yaparım. Babam da öyle. Artık seninle akraba sayılırız Callum. Fakat bunu babana söyleyecek olursan o, tabii Callum, zamanı gelince diyecektir.
Belki soylu evi yönetebilirim. Fakat Longstaff, Savaş ve Jinkua'yı idare etmeme imkan yok.
Onlar önemsiz. Savaş bizim elimizde değil. Ama senin baban sanki bu işi kendisi yönetiyormuş gibi bir tavır takınıyor. O ihtiyar tilki Jinkua'ya gelince, o maymuna haddini bildirmen için sana yardım ederim. Ama baban seni Taypan yapmayacaktır. Bizimkiler her şey kendilerinde olduğu zaman mutluluk duyuyorlar.
Kalım arkası dönük duran babasına baktı. Taypan olabilirim.
Struan ona döndü. Longstaff, Jinkua ve Savaş?
Savaş senin elinde değil ki, öyle değil mi?
Hayır ama yol göstermeseydik Longstaff yıllar önce bizi mahvedecekti.
Buradan ayrılmakla işi bırakacak değilsin ki. Zor bir durum olursa sana haber yollar sorarım.
Ben ayrıldığım zaman sen her şeyin başında olmalısın oğlum. Posta gemilerinin gidip gelmesi 6 ay sürüyor. 6 ayda çok şey olabilir. Senin tecrübeye ihtiyacın var. Henüz hazır değilsin.
Ne zaman hazır olacağım?
Bu sana bağlı.
Bana 1 yıl sonra, yani Rob amcadan 1 yıl sonra Taypan olacağımı söylemiştim.
Evet, eğer hazır olursan, planladığımız gibi gidebilmem için hazır değilsin. Brock'la Gort seni yerler.
Callum kendi kendine Gort haklı dedi. Onların ölmesini bekleyeceğiz. Sonra sordu. Pekala, hazır olduğumu kanıtlamam için ne yapmam gerekiyor?
Şimdi yaptığından fazlasını değil oğlum. Sadece daha çok tecrübeye ihtiyacım var. 2-3 yıl. Emin olduğum zaman sana söylerim.
Callum o ara tartışmayla bir şey kazanamayacağını anlamıştı.
Rob amcamın işini de üstüne almamı ister misin?
Evet, yalnızca bu ara ne bir şey al ne bir şey sat. Bana sormadıkça kimsenin işine son verme. Sana yapacaklarının bir listesini vereceğim. Vargas'a mahalledeki kaybımızı hesaplamasında yardım et. Defterleri de düzenli bir hale getir.
Artık nişanlandığımızı ilan etmemiz uygun olur mu?
Bunu Burak'la konuştun mu?
Evet, o yaz dönümü gecesini önerdi.
Struan Skrager ve onun Vukovok hakkında söylediklerini hatırladı. Vukovok'u o gece Kuemoy'da pusuya düşürebileceğinden söz etmişti korsan. Artık Skrager'ın doğru söylediğini düşünerek Vukovok'un peşinden gitmekten başka çaresi yoktu. Vukovok ölünce kalım içinde bir tehlike eksilmiş olacaktı. Yaz dönemine 9 gün vardı. Evet, bu işi o geceye bırak ama küçük bir parti olsun. Hafif bir alayla ekledi. Sadece aile arasında.
Bize vereceğiniz düğün hediyesini de düşündük. Tess'in fikri bu.
Babasına bir kağıt uzattı. Nedir o?
Geçmişi unutup dost olmak için ciddi bir anlaşma. Broklar ve Struanlar tarafından imzalanacak.
Struan kağıdı okumadan geri verdi. Ben o ikisiyle mümkün olan tek anlaşmayı yaptım.
Gort razı. Babasının da razı olacağını söyledi.
Gort'un razı olduğundan eminim ama babası asla böyle bir kağıdı imzalamaz.
O razı olursa kağıdı imzalar mısınız?
Hayır.
Rica ederim.
Hayır.
Ama çocuklarımız her ikinize de ait olacak be.
Struan çocuk meselesini dikkatle düşündüm kalım diye onun sözünü kesti. Çocukların aklı erdikleri çağa girdikleri zaman ne bir dayıları ne de dedeleri olacak.
Kalım hiddetle çıkarak kapıyı çarptı.
Struan da bir konyak daha içtikten sonra kadehini şömineye fırlattı. O gece Sarah'ı görmeye gitti Struan. Kadın ilk gemiyle İngiltere'ye dönmeye kararlıydı.
Struan, fakat sen kendini toplamadın henüz dedi. Lochlin de öyle. Öyle de olsa gidiyorum. Yolculuk işiyle sen mi uğraşırsın yoksa ben mi uğraşayım? Rob'un vasiyetnamesinin bir kopyası sende olacak.
Evet.
Bunu şimdi okudum. Onun şirketteki hissesinin yönetimi neden bana değil de sana kalıyor?
Bu kadın işi değil Sarah. Üzülme. Paranı kuruşuna kadar alacaksın.
Avukatların bu konuya dikkat edecekler Tayfan.
Struan hiddetine güçlükle engel olarak kalktı. Tayfun mevsimi geldi. Sonbahara kadar beklemen iyi olurdu.
Hemen gideceğim.
Sen bilirsin.
Struan daha sonra zerge evi görmeye gitti. Kurşun yarası derindi ama neyse kangren olmamıştı. Onun için umut vardı. Daha sonra bürosuna dönen Struan, Longstaff'a bir mektup yazarak korsan Vukovok'un yaz dönümü gecesi Kuemoy'da olacağını bildirdi. Firkateynler oraya gitmeliydi. Amiral isterse kendisi o suları iyi bildiği için gemilere yol gösterebilirdi. Struan bu mektubu Horatio'ya yolladı. Bürosundan çıkıp evine gideceği sırada da ordu doktorları kendisini görmeye geldiler. Artık hiçbir kuşkuları kalmadığını söyledi adamlar. Mutlu Vadi'ye musallat olan humma malaryaydı.
O gece Maymay'ın yanında 4 sütunlu kar yolasında yatan Struan bir türlü uyuyamıyordu. Pencereler açıktı ve ay ışığıyla birlikte deniz kokan bir rüzgar içeriye doluyordu. Cibinliğin dışında kalan sivrisinekler içerideki yiyecekten yararlanmak için durmadan yol araştırıyorlardı. Birçok Avrupalıların tersine Struan daima cibinlik kullanırdı. Jinkoa yıllar önce bunun sağlık için iyi olduğunu söylemişti. Maymay yatakta kımıldanınca Struan "Nen var?" diye sordu.
"Hiç, sadece bebek kımıldadı."
Struan onun hafifçe çıkık karnına elini koydu. "Sana bakması için bir doktor çağırmalıyız."
"Hayır Tayfan, teşekkür ederim. Ziyanı yok. O barbar şeytanları istemem. Bu işte daima Çinli kalacağım."
Maymay çocuğu olacağı için memnun sırt üstü yattı. Mary'e üzülüyordu. Kız 3 aylık hamileydi. Maymay ona bazı otlar yollayacağına söz vermişti.
Ağız arayarak "Marie iyi, pek iyi gözükmüyordu değil mi?" diye mırıldandı.
"Öyle, kızın bir derdi var. Sana söyledi mi bunu?"
Maymay yalan söylemek istemiyordu ama Struan'a onu ilgilendirmeyen bir şeyi anlatmak niyetinde değildi.
"Ağabeysi için üzülüyor. O Glessing denilen adamla evlenmek istiyormuş Marie."
"Anlıyorum."
Struan Mary'nin kendisiyle değil Maymay'la konuşmak istediğini sezmişti.
"Demek Horatio evleneceği adamı beğenmiyor. Mary ağabeysiyle konuşmamı mı istiyor?"
"Hayır, ağabeysi izin vermiş. Glessing kötü bir adam mı?"
"Hayır kızım, sadece Mary ile Horatio yıllardan beri birbirlerine çok bağlıdırlar. Belki de kız ağabeysine üzüldüğü için öyle solgundu."
maymay bir şey demeyerek erkek ve kadınların dertlerini düşündü. Sonra Struan'ı üzen şeyin ne olduğunu anlamak için sordu. Genç aşıklar nasıl?
İyiler. Maymay'a Brock'la konuştuklarını anlatmamıştı.
Bu şeytan hastalık için ne yapacağına karar verdin mi?
Henüz vermedim ama sen Macao'ya dönmelisin.
Evet Taipan, fakat sen Hong Kong hakkında karar vermeden gitmem.
Burası tehlikeli, sana bir şey olmasını istemiyorum.
Maymay Jos diye onu silkti. Eliyle adamın göğsünü okşadıktan sonra eğilip onu öptü.
Bana bir tay tay seçmeden önce yapman gereken 3 şeyden söz etmiştin. Bunlardan ikisini biliyorum, üçüncüsü nedir?
Soylu evi emin ellere bırakmak.
Struan kadına Brock'la arasında geçenlerle o gün Kalım'la yaptığı tartışmayı anlattı. Maymay uzun süre sesini çıkarmadı. Bu sorunu düşünüyordu. Bunun çaresi çok basit olduğu için genç kadın fikrini gizleyerek masum masum konuştu.
Sana ilk iki sorununa yardım edeceğimi ve üçüncüsünü de düşüneceğimi söylemiştim. Bu benim için çok zor. Sana istediğim kadar yardım edemem.
Struan doğru dedi. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bir tek çare görebiliyorum.
Maymay kesinlikle konuştu.
Öldürmek akıllıca bir çare değil. Üstelik çok tehlikeli. Brock'lar da bunu bekliyorlardır. Herkes de öyle. Bu yüzden intikam işi ortaya çıkar. Sizin budala yasanıza göre göze göz isteniyor. Oysa zenginlik işe yarar heya. Bunu yapmamalısın Taipan. Ayrıca oğlunla kızına istedikleri hediyeyi de vermelisin.
Bunu yapamam. Bunu yaparsam Kalım'ın boğazını kendi elimle kesmiş olurum.
Öyle de olsa benim fikrim bu. Ayrıca onları çabucak evlendirmen gerek.
Struan bu imkansız diye patladı. Bu hem duygusuzluk hem de Rob'un anısına saygısızlık olur.
Maymay tümüyle seninle aynı fikirdeyim Taipan diye cevap verdi. Fakat aklımda kaldığına göre barbarların bir adeti akıllı Çin usullerine uyuyor. Kız kocasının evine gider. Aksi olmaz heya. Onun için kızı Gort'un elinin altından bir an önce alırsın ve böylece Brock'lar da oğlunu etkileyemezler artık.
Ne?
Senin oğlun kaçık mı? Kızla yatmayı müthiş istiyor.
Struan yatakta kalkıp oturunca kadının sesi de yükseldi.
Şimdi benimle tartışmaya kalkma ve dinle. Sonra ben de sabırla dinleyeceğim. Oğlum bu yüzden deli gibi. Çünkü zavallı çocuk üşüyor. Bitkin ve geceleri beraber yatacak kimsesi de yok. Neden bunu açık açık söyleyemiyorsun he ya? Ben açık söylüyorum. Çocuk yanıyor. Onun için dili dışarıda. Gort'un saçma sapan laflarını dinliyor. Ben de olsam aynını yapardım. Çünkü ağabeyin kız üzerinde etkisi vardır. Fakat oğlun Kalım'a kızı verirsen artık saatlerce Gort'u dinler mi? Ne münasebet. Her dakikasını yatakta geçirir. Yorgun düşer ve bebekler yapar. Senin de Brock'un da Gort'un da kendisini rahatsız etmesini istemez.
Tatlı tatlı adama baktı. Öyle değil mi?
Struan öyle dedi. Seni akıllı olduğun için seviyorum.
Seni deliye çevirdiğim ve seviştiğimiz zaman memnun ettiğim için bana aşıksın.
Maymay fikrini beğenerek bir kahkaha attı.
Sonra onların evlerini yapmaya başlamalarını sağla. Yarın onlar evi düşünmeye başlayınca şeytan Gort'u unuturlar. Kız genç ha, kendi evi olması onun kafasını meşgul etmeye yeter. Bu Brock'ları kızdırır ve evin ne biçim olması gerektiği hakkında onlar karar vermeye kalkarlar. Bu da kızı sinirlendirir. Ve tabii kendisine o evi yaptırdığın için sana daha yaklaşır. Böylece Kalım da onlara arkasını döner.
Struan sevinçle genç kadına sarıldı.
Sen bir harikasın, bunu kendim düşünmeliydim. Gelecek hafta bir arazi satışı daha var. Sana deniz kıyısında bir arsa alacağım.
Maymay hiddetle, ne diye bağırdı. Ben erkeğimi korumama karşılık bu pis Hong Kong toprağını mı alacağım? Pis bir arsa. Oysa ben ağırlığımca gümüş ederim. Değerli yeşimler bana layık. Sen eşsiz Ti Chung Maymay'ı ne sanıyorsun he ya? Bir parça pis köpek eti fahişe mi?
Genç kadın bir süre söylendikten sonra erkeğin kendisini yatıştırmasına izin verdi. Aslında Struan'ın uygar insanlara toprak hediye edildiğini bilmesine memnun olmuştu. Ayrıca İskoçyalı onun ne kadar memnun kaldığını sezmesine karşın bunu anlamazmış gibi görünüp Maymay'ın gururunun kırılmamasını da sağlamıştı.
Maymay Struan'a yaslanarak üçüncü işin hal çaresini düşünmeye başladı. Artık İngilizce değil Mandarin Çincesiyle düşünmeye karar vermişti. Çünkü İngilizce fazla kelime bilmiyordu. Örneğin incelik sözcüğünün karşılığı neydi? Çünkü üçüncü sorunun halli için gerçek Çin inceliğine ihtiyaç vardı.
Kendi kendine memnunlukla, bunun çaresi çok basit dedi. Gort'u öldürmek gerekiyor. Onu öyle şekilde öldürmeli ki kimse gerçekten kuşkulanmasın. Bu işi haydut ya da korsanların yaptığını sanmalılar.